Ayrım 8.
Ne yazık ki kadınlar da erkek çocuklarını daha çok tutarlar. Bunun tersine kendisini başkasıyla özdeşleştirdiği durumlarda kız çocuk, herkesçe beğenilen o erkekçe üstünlüklerden vazgeçmeyi yeni yetmelik çağından sonra da yadsıyabilir. Aşırı durumlarda kız çocuk kendisini gerçekten rolünü benimsediği erkek çocuk olarak görmeye başlar. Cinsel bakımdan uyumlu görünen kadınlar da çoğu zaman uyumlu değildirler. Kadınların hiçbir tepki göstermeksizin cinsel birleşmede bulunabileceklerini anımsayalım burada. Oysa erkekler cinsel birleşmede tepki göstermeden edemezler. Topluma uyma yolundaki baskılar yüzünden kadınlar, cinsel rollerini bütünüyle aşağı görüp gerçekten birer sevici olmayı seçmiyorlar. Bu, kadınların çoğunun erkeklerle olan ilişkilerinde cinsel bakımdan doyumlu oldukları anlamına gelmez. Ama zedelenmiş kadın cinselliği toplumsal açıdan oldukça zararsızdır. Oysa erkekteki cinsel zedelenme onun cinselliğine egemenlik karışması yüzünden başkalarına da zarar verir. Victoria devrinde olsun, daha önce ve daha sonra olsun, bugün bile kadınların cinselliğe erkeklerden daha az ilgi duymaları bundandır. Bu öylesine göze batan bir gerçektir ki, tanınmış ruh çözümleyicilerden Theodor Reich 1966'da şu sonuca varmıştır. Cinsel dürtü kadınlarda bile erkeklik özellikleri taşır. Çünkü daha düşük bir evrimsel düzeyde erkek olmadan da üreme olabilmektedir. Böylece aileyi temel alan toplumda aile içi zina yasakları bütünüyle doyurucu bir cinselliği olanaksız kılıyor. İyi işleyen bir cinsellikte ancak birkaç kişiye nasip oluyor. Günümüzdeki eşcinseller, yalancılıklar içinde gelişen, engellenmiş cinsellik düzeyinin aşırı kurbanlarıdır. Bugün eşcinsellik, karşı cinsellik ölçüsünde sınırlı ve hastalıklı bir durumdadır. Ama ileride bir gün sağlıklı bir karşı cinselliğe ulaşılacaktır. Çünkü başlangıçta cinsel dürtünün tümüyle kişilikten kopuk ve ayrıştırılamaz olduğunu kabul edersek, Freud'un çok biçimli sapıklığı, daha önce gördüğümüz gibi cinsellik yalnızca aile içi zina yasağına bir tepki olarak ayrıştırılabiliyorsa, aile içi zina yasağı da yalnızca aileyi korumak için gerekiyorsa, o zaman aileyi ortadan kaldırırsak, cinselliği belli biçimlere sokan baskı kalıplarını da ortadan kaldırmış oluruz. Başka her şey eşit olduğu sürece, gene de insanlar bedensel açıdan böylesi daha uygun olduğu için karşı cinsten birisini seçebilirler. Ama bu da çok büyük bir varsayım oluyor. Çünkü cinsellik öteki tepkilerden hiçbir zaman ayrılmamışsa, bir birey ötekine karşı cinselliğin yalnızca tamamlayıcı bir öge olduğu toptan bir yöneliş içindeyse, o zaman salt fiziksel bir ögenin seçmede önemli olacağı pek düşünülemez. Ama bugünden bilemeyiz bunu. Cinselliğin yeniden bütüne katılmasıyla, kişiliğin parçalara bölünmesine son vermek, çok önemli kültürel yan etkiler doğurabilir. Günümüzde neredeyse evrenselleşmiş olan aile içi zina yasağından doğan Oidipus kompleksi, çocuğun duygusal bağlarla cinsel bağlar arasında hemen bir ayrım gözetmesine yol açar. Bunlardan birincisini, anneye karşı edinilecek en uygun tutum olarak onaylar, ötekini ise onaylamaz. Çocuk, annesinin sevgisini kazanmak istiyorsa, cinsel duygularını öteki duygularından ayırmalıdır. Freud'un amaçlı bastırılmış ilişkileri. Böylesine doğaya aykırı bir ruhsal ikilemden doğan kültürel sonuç, iyi kötü kadın ayrımıdır ki, bu kültürümüzde yaygın bir hastalıktır. Başka bir deyişle, kişilikteki bu bölünme dışarıya, kadınlar sınıfına yansıtılır. Anneye benzeyen kadınlar iyidir. Bu yüzden insan onlara karşı cinsel duygular beslememelidir. Anneye benzemeyenler, tüm duygusal bağlanma gerektirmeyenler cinseldir. Bu yüzden de kötüdür. Bu ikilemin en büyük cezasını kocaman bir insan kitlesi, örneğin yosmalar çekmektedir. Ne var ki başkaları da aynı cezayı değişik ölçülerde görür. Dilimizde kadınları aşağılamak için kullanılan birçok sözcük vardır. Bu sözcüklerle damgalanan kadınlara karşı cinsel duygular beslenebilir rahatça. Karı, senin aklın oranda. Bu cinsel şizofreni bireyde hiçbir zaman tam olarak giderilemez. Bütün kültür içinde ise tarihin gelişmesi, sanat ve edebiyat tarihi doğrudan doğruya bu şizofreniyle biçimlenmiştir. Orta çağdaki yüceltici sevgi anlayışı, kadınların etli kanlı birer insan olduklarını yadsıyarak onları yüceltmek, cinselliği genel sevgiden kopmuş aşağı bir eylem diye tanımlamak, Marsyancılığa, sanat ve şiirde bakirelik kültürüne dönüşmüştür. O devirden alınan şu şarkıda bu ikilik iyice görülür. Hoşlanmam pek öyle kadınlardan, yalvarılıp yakarılmak isteyen. Yumuşak başlı amarilisi getirin bana, o cilveli köylü kızını. Doğa üstündür sanattan, güzelliği kendisinden. Sarılıp öpüştüğümüzde bağırır, bırak beni Tanrı hakkı için. Oysa rahatlayacak yere gelince olmaz demeyecektir hiçbir zaman. Cinselliğin duygulardan böyle koparılması, Batı kültürünün, Batı uygarlığının temelini oluşturur. Siyasal, ülküsel ve ekonomik tutarlılığı destekleyen kişilik yapılarını yaratan şey, çocukluktaki cinsel baskılarsa, o zaman aileyi ortadan kaldırarak, aile içi zina yasağını ortadan kaldırmanın çok önemli sonuçları olacaktır. Cinsellik, dar gömleğini yırtacak, kültürümüzü sevgiyle dolduracak, kültürün tanımını değiştirecektir. İkinci savımı, Freud'la kadın hakları hareketinin aynı malzemeyi işlediğini görüşümü kısaca özetleyeyim. Freud'un temel varsayımı, libidonun ne olduğu, bu libidonun gerçeklik ilkesiyle çatışması, ataerkil çekirdek, aileden oluşan toplum içinde görülürse çok daha anlamlıdır. Freud'un kuramının cinsellikle, bu cinselliğin içinde bastırılmasıyla ilgili şu ögelerini kadın hakları açısından yeniden çözümlemeye çalıştım. Aile içi zina yasağı, bu yasağın sonunda ortaya çıkan Oidipus ve Elektra kompleksleri, bunların her ikisinin de cinsel bozukluklara ya da aşırı durumlarda cinsel sapmalara yol açması. Ailenin bütünlüğünü korumak için her bireyden beklenen bu cinsel bastırmanın yalnızca bireysel nevrozlara yol açmakla kalmayıp çok yaygın kültürel hastalıklara dönüştüğünü gösterdim. Bu kısa bölümde konu daha uzun bir biçimde ele alınamazdı elbette. Freud'un kadın hakları açısından yeniden incelenmesi kendi başına bir kitap oluşturabilir. Ben burada Freudculukla kadın haklarının aynı zamanda aynı uyarıcılara karşı doğduklarını, temelde aynı malzemeyi işlediklerini kanıtladım. Freudculuğun temel ilkelerini dikkatle inceleyerek bunların aynı zamanda kadın hakları hareketinin ham maddesi olduğunu gösterdim. Tek ayrılık şudur. Köktenci kadın hakları hareketi, baskıları ve bunların yol açtığı nevrozları, yaratan toplumsal bağların değişmezliğini kabul etmez. Aileyi dağıtırsak, zevkin gerçekliğe boyun eğmesi de ortadan kalkacak, örneğin cinsel baskı işlevini yitirecek, artık gereksiz olacaktır. 2. Freudculuk kadın haklarının, feminizmin yerine geçiyor. Bu bölümdeki iki ana sava, önce Freudculukla kadın haklarının aynı tarihsel koşullardan doğduğuna, ikinci olarak da Freudculukla kadın haklarının aynı gerçeklikler dizisinden temellendiğine bir üçüncü sav ekleyeceğim. Freudculuk daha az zararlı görüldüğünden kadın haklarının yerine geçirilmiştir. Freudculuğun kadın hakları ile aynı tele bastığını gösterdik. Bu akımların her ikisi de aile yaşamının yüzyıllar boyu özelleştirilmesine, kadınların aşırı derecede boyun eğmeye itilmesine, cinsel bastırmalara ve bunların yol açtığı nevrozlara tepki olarak doğmuştur. Freud da bir zamanlar toplumu yıkmaya kalkan, aklını cinsellikle bozmuş bir deli sayılmıştı. O da kadın hakları savaşçıları gibi alaya alınmış, aşağılanmıştı. Freudçuluğun oturmuş bir din gibi kutsallaşması çok sonraları olmuştur. Bu tersine dönüş nasıl oldu? Önce hem Freudçuluğun hem de kadın haklarının nasıl bir toplumsal bağlam içinde oluştuğuna bakalım. İlk köktenci kadın hakları savunucularının gelecekteki cinsel devrimin kıvılcımını içlerinde taşıdıklarını görmüştük. Gene birçok durumda kadın hakları savunucuları içinde bulundukları durumun önemini kavrayamasalar, köktenci kadın hakları açısından toplumun kapsayıcı ve tutarlı bir eleştirisini ortaya koyamasalar da, üstelik o zamanki siyasal ortamda buna şaşmamak gerekir, kendilerinin emin olamamasına karşın toplumun onlara gösterdiği tepkiden düşmanlarının onların yaptıklarını pekala farkında olduğunu anlıyoruz. O zamanlar kadın haklarına karşı çoğu kendi uğraş alanlarında saygın ve dürüst olan birçok erkek tarafından yazılan kin dolu yazılar, kadın hakları savunucularının düzen için ne büyük bir tehdit oluşturduklarını gösteriyor. Bir önceki bölümde bu hareketin nasıl değiştirilerek tüm çabaların yalnızca oy hakkını elde etmeye yöneltildiğini, böylelikle amacından saptırılıp yok edildiğini anlatmıştım. Kadın hakları hareketinden sonra oy hakkının verilmesiyle zamanımızdakine çok benzeyen bir yalancı özgürleşmiş cinsellik dönemi olan son moda giyim dönemi geldi. Kadın hakları hareketinin uyandırdığı kadınların her yanı saran baş kaldırması nereye yöneleceğini bilemiyordu. Saçlarını kestiren, eteklerini kısaltan, üniversiteye giden kızların huzursuzluklarını akıtacakları siyasal bir amaçları da yoktu. Bunun yerine onlar günlerini dans maratonlarında harcadılar. Manşı geçerek ya da Atlantik'i uçakla aşarak gerçekleştirdiler kendilerini. Elde ettikleri bilinçlenmeyi ne yapacaklarını bilemeyen, heyecan dolu bir sınıf oluşturuyorlardı bunlar. O zaman onlara da bugün bize söylenenler söyleniyordu. Medeni haklarınız, kısa etekleriniz, cinsel özgürlüğünüz var işte. Devriminizi yaptınız, daha ne istiyorsunuz? Oysa bu devrim, ataerkil çekirdek aile çevresinde örülmüş bir toplumda elde edilmişti. Aşk ve özgürlükte Herbert Marcus'un da gösterdiği gibi, böylesi baskıcı bir düzen içinde, olsa olsa çok daha inceltilmiş bir baskıcılığa varılabilirdi ancak. Baskıcı yüceltmeme. Baskıcı bir toplumda bireysel mutluluk ve üretici gelişme toplumla çelişki içindedir. Bunlar toplumun içinde gerçekleştirilecek değerler olarak tanımlandıklarında kendileri baskıcı olup çıkarlar. Baskıcı yüceltmeme kavramı. Cinselliğin erotik enerjiyi azaltan ve zayıflatan yollar ve biçimlerde dışlaştırılmasını anlatır. Bu süreç içinde cinsellik, genişleyerek yeniden önceleri yasaklanmış olan boyutlara ve ilişkilere dek uzanır. Bununla birlikte bu boyut ve ilişkilerin zevk ilkesi imgelerine göre yeniden yaratılması yerine, bunun karşıtı olan eğilim kendini gösterir. Eros üzerinde gerçeklik ilkesi ağır basmaya başlar. Bunun en anlamlı örneği, iş, siyaset, propaganda ve bunun gibi yaşamlarına yöntemli bir cinselliğin bulaştırılmasıdır. İşte böylece 20'lerde Amerika'da kalıplaşmış meslek kadını, üniversiteli kız, tuttuğunu koparır iş kadını ana tipleri ortaya çıkmaya başladı. Bu, sözde özgürleşmiş kadın imgesi Hollywood aracılığıyla dünyaya yayıldı. Yalancı özgürlük içindeki kadınların dengeyi alt üst eden etkileri, kadın haklarına karşı onların ellerine yeni silahlar verdi. Hala açıktan açığa erkek üstünlüğüne dayanan toplumların, kadınlarını özgür bırakmaya karşı dirençlerini daha da arttırdı. Biz kadınlarımızı olduğu gibi seviyoruz, kadınca. Amerikan askerleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan yurda bir erkeğe erkekliğini duyurabilen o şahane Avrupa kadınların öyküleriyle döndüler. hadım edilme sözü ortalıkta dolaşmaya başladı. Sonunda 40'larda Amerika'da Freudçuluk tüm gücüyle ortaya döküldü. Bu arada Freudçuluk da içte büyük değişiklikler geçirmişti. Başlangıçta önemli olan çözümleme kuramı iken artık klinik uygulamalar ağırlık kazanmıştı. Aşk ve Uygarlığın son bölümünde Marcus, bu değişikliğin gerici uygulamalarını inceleyerek Freud'un fikirleriyle bunlara dayanan herhangi bir etkili tedavi olasılığı arasındaki çelişkinin, yapısı gereği aşırı denetlenmiş bireysel mutluluktan fazlasını hoş göremeyen bir toplumda ruh çözümlemesi bireyin mutluluğunu sağlayamaz diyerek, sonunda kuramın uygulamaya uydurulmasından başka bir şey getirmediğini göstermiştir. Klinik verilerle denetlenmeyen en uydurma ve en fizik ötesi kavramlar, küçümsenmiş ve bütünüyle bir yana bırakılmıştı. Bundan başka, bu süreç içinde Freud'un en belirleyici kavramlarından bazıları, ego ile id arasındaki ilişki, bilinçaltının işlevi, cinselliğin çapı ve önemi gibi, yeni baştan öyle bir tanımlanmıştı ki, bunların patlamaya hazır içerikleri hemen hemen gözlerden silinmişti. Düzeltmeciler, revizyonistler, Freud'un zayıflamakta olan kuramını yepyeni bir kurama dönüştürmüşlerdi. Bu yeni Freudçu düzeltmeciliği en iyi niteleyecek terim belki de uyma sözcüğüdür. Ama neye uyma? Bunun ardında yatan varsayım, insanın içinde bulunduğu gerçekliği kabul etmesi gerektiğidir. Ama o insan bir kadın, bir zenci ya da toplumun özellikle talihsiz sınıflarının bir üyesi ise ne olacak? O zaman o kişinin talihsizliği çifte kavrulmuş olacak. O zaman insan, gösterdiğimiz gibi ayrıcalıklı kişiler için bile, en iyi durumunda güç ve yetersiz olan normalliğe erişmek için çalışmakla kalmayacak, aynı zamanda ta başından beri yapabileceklerini kısıtlayan o özel ırkçılığa ya da cinselliğe uyum sağlamaya çalışacak. Kendini tanımlama ya da kendi yaşamını belirleme gibi tüm çabalardan vazgeçecek. Böylece Marcus'un görüşüne göre tedavi süreci bir boyun eğme dersi, sağlıkla nevroz arasındaki ayrımda yalnızca bu boyun eğmenin etkinlik düzeyi olup çıkacak. Çünkü Freud'un hastasına söylediği ve sık sık alıntı olarak kullanılan tümcede de olduğu gibi, İsteri Üzerine İncelemeler 1895, tedavi yoluyla isterik acılarınızı gündelik mutsuzluklara dönüştürebilirsek, büyük bir şey başarmış sayılırız. Tedaviden geçen herkesin de tanıklık edeceği gibi, yapılan da zaten bundan başka bir şey değildir. Soul on Ice'da, Buz Üstünde Can, Cleaver'ın kendi ruh çözümlemesini anlatışı, baskı altındaki başka herhangi bir kişinin deneylerini de dile getiriyor. Bir ruh çözümleyici ile birkaç kez görüştüm. O, benim annemden nefret ettiğim sonucuna vardı. Bu sonucu nereden çıkardığını da hiçbir zaman anlayamayacağım. Çünkü annemle hiç tanışmamıştı. Bana bu konuda sorular sorduğu zaman da ben onu en olmadık yalanlarla yanıtlıyordum. Asıl tepemi attıran şey şu oldu. Beyazları yatsıdığımı söylemiştim kendisine. Oysa o her seferinde konuşmayı bile bile döndürüp dolaştırıp aileme ve çocukluğuma getiriyordu. Bunun da bence pek zararı yoktu. Ama ırk sorununu açma konusundaki tüm çabalarımı engelliyor, beyazlara karşı edindiğim tutumla ilgilenmediğini açıkça gösteriyordu. Bu, onun kapağını hiç açmak istemediği Pandora'nın kutusuydu sanki. Sıradan gündelik Freudçuluğun belki de ana tipi olan Theodor Reich, ruh çözümleyicilerin hastalarının gerçek sorunları karşısında ne denli vurdum duymaz ve duyarsız olabileceklerine iyi bir örnektir. Erkeklerle kadınlar arasındaki duygusal ayrımlar üzerine yazılmış bunca yazı varken, Reich'ın onların toplumsal durumlarındaki nesnel ayrımları hiçbir zaman yakalayamamış olması şaşırtıcıdır. Örneğin, Reich hiçbir doğru sonuç çıkaramadan aşağıdaki ayrımları böyle sıralıya vermektedir. Kız çocuklar bazen kendi aralarında erkekler şöyle şöyle yapıyor diye fısıldaşırlar. Oğlan çocuklar kadınlardan hiçbir zaman böyle söz etmezler. Bir kadın, kadın olması üzerinde, bir erkeğin erkek olması üzerinde düşündüğünden çok daha fazla kafa yorar. Kadınların çoğu, bir erkekten bir şey rica ederken gülümserler. Aynı durumda bir erkek hemen hemen hiç gülümsemez. Hanımların beğendiği erkek olmak demek, bir bakıma pek erkek olmamak demektir. Kadınların hemen hepsi, sevdikleri erkeğin kendilerini bırakacağından korkarlar. Ama bir erkeğin, kadının kendisini bırakacağından korktuğu pek görülmez. Kadınlar, bazen kendi aralarında otururlarken, "Kocam, efendim bu gece dışarı çıkmama izin verdi," derler. Erkeklerse, "Ayağımın bağı zinciri," derler. Şimdi de Reich'ın cinselliğin yorumunu yaptığı yeni Freudçu katkılardan rastgele seçilen örneklere bakalım. Odaya giren bir genç kadının insanda ilk bıraktığı izlenim, gizli ya da çok iyi bastırılmış bir güvensizlik duygusudur. Öyle anlaşılıyor ki penisleri erkekleri böylesine aşırı kendinin farkında olma duygularından koruyor. Erkekler evrende kendilerini rahat hissetmezler. Bu nedenle onu keşfetmek zorundadırlar. Tüm organik varlıkların zincirini oluşturan kadınlarsa, dünyada kendi evlerinde gibidirler ve evreni keşfetmek zorunluluğunu duymazlar. Bana öyle geliyor ki, ruh çözümleme araştırmalarında, kız çocuğun cinsel organlar bölgesinde duyduğu fiziksel eksikliğin vurgulanması, bunun kadınlık tutumunun oluşmasındaki estetik değerinin ve öneminin gereğince değerlendirilmesini engellemiştir. Bence cinsel organlarını erkek çocuğunkiyle karşılaştıran kız çocuk, kendisininkini çirkin bulur. Yalnızca kadınların alçak gönüllülüğü değil, bedenlerini güzelleştirmek ve süslemek için hiç durmadan uğraşıp durmaları da, başlangıçta edindikleri cinsel organlarının çirkin olduğu yolundaki bu izlenimi ödünleme çabalarının yerine geçen ya da onun uzantısı olan bir çaba olarak anlaşılmalıdır. İnanıyorum ki temizliğin iki kaynağı vardır. Bunlardan birincisi boylardaki yasaklar, ikincisi de binlerce yıl sonra farkına varılan bir sorundur. Bu da kadınların kendi kokularının, özellikle de cinsel organlarındaki salgıların yarattığı kötü kokuların farkına varmış olmalarıdır. Şimdi de tipik bir ruh tedavisi yorumuna bakalım. Bir hasta bana defterini göstermekten çekiniyordu. Aklıma şu geldi. Daha önceki aktarma döneminde bana karşı açıkça sevgi aktarımı belirtileri gösteren bu hasta, şimdi sanki benden bir çocuk sahibi olmuş gibi davranıyordu. Tıpkı çocuğunu kocasına ilk kez göstermek zorunda olan bir kadın gibi davranıyordu. Kocasının yeni doğan bebeği beğenmeyeceğinden korkuyordu.